Sevgili ve değerli dostlarımız, candan ve yürekten sizlere selamlıyoruz. Birinci serimizin ikinci kasetine hoş geldiniz. Bu kasette sizlere Allah'ın iyi haberlerini bildirmek istiyoruz. Bugünkü temamız şudur: günah nedir?
Anlatsam dinler misin? Yoksa lanet mi edersin? Anlatayım da dinle, sen de kavuş esenliğe. Anlatsam dinler misin? Yoksa lanet mi edersin? Anlatayım da dinle, sen de kavuş esenliğe. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Verdin mi bu söze? Bu haber tüm hepinize. Şimdi gelin Mesih'e, katılın gökteki sevince. Kulak verdin mi bu söze? Bu haber tüm hepinize. Şimdi gelin Mesih'e, katılın gökteki sevince. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini. Tanrı sevdi seni, bu haber hep aynı. Günahından seni kurtardı, kurtuluş sunmaya atadı Mesih'i. Açmalısın ona kalbini.
Evet sevgili dostlarımız, bir daha hoş geldiniz bizim kaset kasetlemesine. Bugün sizinle bir başka tema üzerine durmak istiyoruz. Daha önce sizi bildirildi. Günah nedir? Bizim temamızdır. Neden günah hakkında konuşmak istiyoruz? Sizi de biraz açıklamak isteriz. Çok önemli bir durumdur. Eğer bunu anlamazsak, bunu bilmezsek şaşacağız. Nereden acaba çıkıyor bu kötülüğün kökü? Niçin bu yeryüzünde insan insana öldürüyor, insan insana haksızlık işliyor, nereden çıkıyor bu durumlar? Ve beraber bugün biraz düşüneceğiz. Bakalım Allah'ın kutsal sözlerinde bir cevap bulabilecek miyiz? Birinci durum konuşacağız. Günah nereden çıktı, nereden geldi? Ondan sonra biraz duracağız ve konuşacağız. Günahın esası, günahın işleri, yani günah nedir diye soracağız. Ve üçüncü bir durum var. Onu da size açıklamak istiyoruz bu kasetkada. Günah ile beraber ne belalar geldi bizim başımıza? Günah ne getirdi? Günahın sonuçları nedir diye oraya da bakacağız. Şimdi buyurun, sözlemeye davetli oluyorsun. Beraber biraz düşünelim. Ben bazen düşünüyorum, benim kendi küçüklerime, benim kızım ve çocuklarıma bakarken, onlar daha küçük yaştayken, onlar başlıyorlar yalan söylemeye, onlar başlıyorlar söz dinlememeye. Kim onlara bu bilgi verdi, bunu yapsın diye? Kim onlara akıl verdi, kim onlara öğretti? Hangi mektebe gittiler, bunu öğrendiler? Tabii daha küçük yaşta mektebe gitmiyorlar. Demek ki sanki onun içinde var öyle bir his, öyle bir duygu, bu şeyler yapıyor, ona sorulatan, bunu yapan biri var. Küçük çocuğuma diyorum, alma bu bıçak eline, ama alıyor ve elini kesiyor, sonra ağlıyor. Diyemez, baba niçin bana söylemedin her şeyi? O anlıyor, söz dinlememekten geliyor da kötü durumlar onun başına. Ve onların küçük yaşlarında bile başlıyor bu iş. Ve böylece size açıklamak istiyorum bir eski söz. Davut padişah, yani kral Davut, yoksa Davut peygamber olarak tanınıyor. Onun bir duasında şöyle diyor: çünkü suç içinde doğdum ben. Günah içinde anam bana hamile kaldı. Padişah Davut için bu durum şöyle belli idi. Onun anlayışı şuydu: ben daha bebekken, ben daha doğururken günah içinde doğdum diyor. Demek ki günah değil ortaya çıkıyor ne zaman insan günah işliyor. İnsan galiba günahlı olduğu için günah işliyor. Bakalım İncil'in bir başka sözlerine. Ve şöyle diyor Allah'ımız: yazılmış olduğu gibi doğru olan kimse yok. Bir kişi bile yoktur. Anlayan kimse yok. Tanrı'yı arayan kimse yok. Hepsi yoldan saptılar. Birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok. Bir kişi bile yoktur. Ama bu çok fazla dersin. Nasıl diyebiliyorsun iyilik eden yok? Var ya insanlar iyilik ediyorlar, var ya insanlar doğru işliyorlar. Ama bu değil benim sözüm. Şimdi baktık Allah'ın sözlerine, Allah'ın duruma bağlı olan bir karar. Allah'ın gözünde hiç iyi olan yok. Belki komşunun gözünde iyi olabilirsin ama Allah'ın gözünde iyi olmayabilirsin. Neden? Söz konusu oluyor. Kimin ölçüsüne göre bu işi regüleri yapılması lazım? Bakın bir primer vermek istiyorum, bir örnek. Ben ne zaman çalışırdım inşaatta? Tabii benim profesör Dülger Drvodelets. Ve ne zaman çalışırdım iş yerinde, yapardık prosoretçiler, yani çerçeveler vrata için ve prosoret için. Ve bunları yaparken tabi ben de kullanıyorum bir metre ölçü, değil mi? Hani bir metre uzunluğunda bir ölçü. Şimdi diyelim ben kullanıyorum bunu ama duvarlara kaldıran başka bir metre kullanıyor. Ondan sonra boy açığı ve bütün orada işleyenler F yaparken herkes kendi kendini yapıyor uygun bir metre. Ben de yapacağım kendimi bir metre. Doğru dürüst bir F çıkacak mı? Hayır. Lazım herkesin önünde geçerli olan aynı ölçü ve o ölçüye göre bütün işler ölçülecek. Ve Allah'ın da hakkı var bunu yapma. Bizim durumu o ölçüyor değil, benim Mehmet'in, Mustafa'nın kafasına göre, Ayşe'nin kafasına göre ben iyi bir insanım. Bana göre sen iyi bir insansın. Ben sadece kabuğu görüyorum, dışı görüyorum ama senin kalbin içi göremiyorum. Ve işte Allah kalbimizin dibine bakıyor. Kalbimizin dibine bakarken diyor, iyi olan yok. Beni arayan biri bile yoktur. Allah'ın kararı budur. Allah'ın sözleri bu diyor. Ve daha aşağısında şöyle diyor tekrar. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın büyüklüğünden yoksun kaldı. Yani Allah'a erişimiz oluyor insan. Çünkü herkes günah işledi. Günah işlemeyen bu insanlardan hiçbiri yok. Ve bu çok acı bir durum aslında. Neden? Çünkü günahla beraber bir başka durum da ortaya çıktı. Allah'ın sözler şöyle diyor. Günah bir insan yolu ile ölüm de günah yolu ile dünya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Neden? Çünkü hepsi günah işledi. Hiçbir insan diyemez, ben günahlı değilim, ben günah işlemedim. Hayır, her insan günah işledi ve günah işlediğimizi bunu da anlıyoruz. Çünkü her insana başına geliyor ölüm. Bu bedenin ölümü oluyor, günahın bir yaptığı işi. Çünkü başlangıçta insan yaratılırken günahsız olarak yaratıldığını, bunu önceki ders geçen kasetkada seslediniz. Allah'ın işi değildi insan günahla yaratsın. Fakat bu günah o zaman nereden çıkıyor? Burada demin okuduğum stihte diyor, günah bir insan yoluyla, bir insan aracılığıyla ve onun aracılığıyla ölüm de geldi. Hani bir insan, birinci insan acaba kimden konuşuyor burada? Ve bizi tekrar getiriyor ta başlangıca. Ne zaman ilk insanlar yaratıldılar? Tekrar o duruma lazım bakalım. Çünkü kökü oradadır. Ve bizim için de önemli bir ders vardır. Bir küçük örnek vermek istiyorum. Biliyor musunuz maymunlar nasıl yakalanıyor Afrika'da? Ne zaman maymun avına çıkılıyor? Hani bir maymun yakalamak istiyorsun, ne lazım yapasın? Oradaki insanlar maymunlar yakalarken şunu yapıyorlar. Yapıyorlar kendilerine küçük bir kutuya, tahtadan, odundan bir kutu yapıyorlar, kapatıyorlar ve bir stranaya bir tarafa deliyorlar bir delik, bir dupka. Ve bu dupka, bu delik o kadar büyük oluyor tam bir maymunun eline geçebilsin diye. Şimdi koyuyorlar kutunun içine bir fıstık. Ve bu kutu asıyorlar bir çubuk üzerinde ve orada fıstık içinde kutuda, delik de açık. Orada bekliyorlar, sakla sakla gizli bekliyorlar. Ne zaman sakinlik oluyor, maymunlar çok meraklı hayvanlar. Bazı insanlar da onlara benziyorlar. Çok meraklı hayvanlar. Yanaşıyorlar, grup halinde geliyorlar. Ama ne var ki herkes hemen meraktan kurajı yok, tam yanaşsın oraya. Ama biri nihayet meraktan dayanamadı, yanaşıyor o kutuya ve ne yapıyor? Şimdi bakıyor delikte ne var ve ne görüyor? Delikte bakarken fıstık görüyor. Hemen elini sokuyor içerine ve fıstığı yakalıyor. Ama o zaman elde tutarken onun eli dönüyor bir yumruk. Ve bu yumruk çıkamaz oluyor bu delikten. Ve bağırıyor, şimdi çıkamıyor, orada tutsak ediliyor. Neden ama öyle? Hayvan o kadar aptal, bıraksa da bu fıstık çıkabilir, çıkarabilir elini tekrar. Ama ne var ki fıstığı bırakmak istemiyor ve fıstığı bırakmak istemeyerken o arada tutsak kalıyor, dupkadan çıkaramıyor bir daha elini. Ve avcılar gelip onu kolay kolay yakalıyorlar. Ve insanın durumu da buna benziyor. Günahın orta çıkması da buna benziyor. Meraktan neler oldu. Ama haydi gel gelelim, sezleyelim Allah'ın kutsal sözlerini ve görelim günahın orta çıkmasına nasıl oldu. Ve Rab Allah'ın yaptığı bütün kır hayvanlarının en hilikarı olan yılandı ve kadına dedi: "Gerçek Allah bahçının hiçbir ağacından yemeyeceksiniz dedi mi?" Ve kadın yılana dedi: "Bahçenin ağaçlarının meyvesinden yiyebiliriz. Fakat bahçenin ortasında olan ağacın meyvesi hakkında Allah ondan yemeyin ve ona dokunmayın ki ölmeyesiniz" dedi. Ve yılan kadına dedi: "Katiyen ölmezsiniz. Çünkü Allah bilir ki ondan yediğiniz gün o vakit gözleriniz açılacak ve iyi ve kötüyü bilerek Allah gibi olacaksınız." Ve kadın gördü ki ağaç yemek için iyi ve gözleri hoş ve anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı. Ve onun meyvesinden aldı ve yedi ve kendisiyle beraber kocasına da verdi. O da yedi. Buraya kadar Allah'ın sözü. Yani burada bize bir açıklık veriliyor. Günah nereden çıktı? Biz dedik Allah insanı yaratırken onu günahsız yarattı. Fakat onu bir makine gibi yaratmadı. Onun kalbini verdi bir anlayış, serbest bir istekle Allah'a hizmet etsin. Ama bunu karar verebilmek için Allah ona bir fırsat tanıdı, bir imkan sağladı. Yani bahçenin, o güzel Aden bahçesinin ortasına dikiverdi bir ağaç. O çok hoş bir ağaç idi ama Allah dedi sadece tek bir sapovet verdi Allah. Bir ağaçtan, bütün ağaçlardan yiyebilirsin ama bir ağacından sadece yemeyeceksin. Neden? O gün ne zaman yiyorsun o ağaçtan öleceksin. Şimdi geliyor şeytan. Yılan kılıfına giriyor ve yanaşıyor bahçede gezmekte olan Havva'ya, Eva'ya. Hani Adem'in karısına. Ona yapışıyor. Diyor. Ses çıkarıyor. Kadın hemen farkına varmıyor. "Eva! Eva! Sezliyor musun? Sezliyor musun beni?" Ve o başı çeviriyor. Arıyor. Acaba ses nereden geliyor? Ve dönerken görüyor ağaçta asılı bir yılan. Ve yılan onunla konuşmaktadır. "Eva! Allah gerçekten dedi mi bahçenin hiçbir ağacından yemeyeceksiniz?" Burada şeytan ne yapıyor? Allah gerçekten dedi mi bir şey? Allah'ın dediği sözlerine şüphe ekiyor. Şüphe koymak istiyor. Bir sihir gibi bunu ekiyor. Hani Allah'ın dediği belki de olmayabilir. Allah bir şeyler dedi ama herhalde bunu demek istemedi. Toçlu öyle olmasın. Ve şüphe ekiyor. Ve bu şüphe ekildiği zaman tabii ki Eva dedi, "Hayır, Allah öyle bir şey demedi. Sadece bir ağaçtan yemeyelim çünkü yediğimiz günde öleceğiz." Ve şimdi şeytan ortaya koyuyor gerçek yüzünü. Şüphe ekildikten sonra, iyi verimli bir toprağa düştükten sonra bu ekin o filizlenmeye başlıyor. Ve şimdi kendi yüzünü ortaya koyuyor ve diyor, "Hayır, siz hiç katiyen ölmezsiniz, ölmeyeceksiniz." Bak, Allah'ı yalancı duruma düşürdü. Kim yalancıdır? Kutsal kitap diyor şeytan oluyor yalanın öz babasıdır. Yalanın başlangıcıdır. Yalan ve katiliğin başlangıcı odur. En büyük katil odur. Durumlara karıştırmak isteyen odur. Huzursuzluk içine insana sokmak isteyen odur. İnsana ölüme getirmek isteyen odur. Ve o günde işte kadına denedi, saldırdı ona ve kadın başladı bir şeyler düşünmeye. Ve şeytan yalan diyor bunu demekle ölmezsiniz. Ama aynı anda hemen devam ediyor. Neden? Çünkü Allah biliyor ne zaman o ağaçtan yiyeceksiniz. O zaman gözleriniz açılacak ve aslında siz Allah gibi olacaksınız. Burada var bir davetiye, bir pokanya gurur için. Allah gibi olacaksınız. Allah bunu biliyor ve sistem bunu sakladı ki siz onun gibi olmayasınız diye. Hayır. Sanki Allah bizden iyi bir durum saklıyor. Hayır. Allah insanı yaratırken onun mutlu olmasını istedi. Değil onu zor duruma, sıkıntıya düşürmeyi istedi. Değil de ondan bir şey sakladı. Hayır. Hiçbir insan Allah gibi olamaz. Şeytan da bunu istedi, Allah gibi olma ve insana aynı akıl vermek istiyor. Sen Allah gibi olabilirsin. Bu bir yalandır. Ama ne var ki günah orada başlıyor. Allah'ın sözü var, bunun karşında çıkıyor şeytanın sözü. Şimdi insan seçmek zorundadır. Hangisine kulak asacak? Allah'ın söylediği sözü tam duruyor. Yediğin zaman öleceksin. Bunun karşında duruyor. Hayır, Allah biliyor. Ne zaman yersiniz onun gibi olacaksınız. Siz ölmeyeceksiniz. Kim yalan yapıyor? Kime kulak asıyoruz? Burada iş başlıyor. Ve ne yazık ki bizim öz anamız, öz babamız, onlar burada günaha düştüler. Günah ne demektir? Günah demek Allah'ın sözüne karşı çıkmak, Allah'a sırt çevirmek, Allah senin önüne koyduğu bir durum, ona erişmemek demek. Allah'ın isteğine erişmemek. Olmaz ne zaman sporcular bir koşuş yapıyorlar, bir madalya kazanmak istiyorlar. Altın madalyası kazanmak isterken olamaz biri desin, ah ben aslında sadece bir saniye, bir sekunda geri kaldım, başaramadım işi ama bana da verilsin bir altın madalyası. Çünkü arada büyük bir fark yok. Hayır, yetmedi ve almadı madalya. Neden? Bir sekunda geri kaldı öbürüsünden. Ve burada söz konusu olmuyor ne kadar sen becerdin, ne kadar iyi işler sen yaptın, ne kadar söz dinledin. Bir Allah'a karşı çıkmakla, sadece bir defa sakona Allah'ın sözlerine karşı çıkmakla ölümü hak ediyorsun. Çünkü kutsal bir Allah var. Ve burada görüyoruz günahın başlangıcı. O ortaya çıkıyor. Allah'ın sözleri var. Bir standart, bir ölçü ve ona göre ölçüleniyor. Değil bana göre ne durumdasın, değil sana göre ne durumdasın, Allah'a göre ne durumdasın diye sormalıyız. Ve Allah'a göre senin durum o kadar hoş değil. Çünkü onun sözleri var. Sen acaba onun sözlerine boyun eğmek istiyor musun? Yoksa sen de mi ona sırt çevireceksin? İşte burada şimdi öğrendik. Günah nereden çıkıyor? Ve bu günahlı tabiat biz miras aldık. Bir insan ile günah ortaya çıktı. Az önce okuduk. İşte atamız, öz babamız ve öz anamız günah işlerken, sonra bizi doğururken vakitle, generasyonlardan sonra biz de çıktık. Aynı soyundan geliyoruz. Ve bunu miras aldık. Günahlı bir tabiat. Allah'a karşı diren, Allah'ın sözlerine uygun olmayan durumları yapıyoruz. Neden? Çünkü bu tabiat bizde de vardır. Günahın kökü oradadır. Ve şimdi az sonra bir ilahiyeden sonra devam edeceğiz ve öğreneceğiz. Günahın işleri nedir? Günah nedir? Müzik.
günü sevinç günü, günahlara ölme günü, yeni insan olma günü, ölme günü sevinç günü, yeni insan olma günü. İşte o gün Rabbin günü, İnsanlarla barış günü, İşte o gün Rabbin günü. Her gün olsun tövbe günü, önümüz varken davet günü, Mesih ile yaşam günü, olur Rabbe şükran günü, Mesih ile yaşam günü, olur Rabbe şükran günü. Halleluya sevinç günü, Halleluya barış günü, Halleluya yaşam günü, Halleluya Rabbin günü, Halleluya yaşam günü, Halleluya Rabbin günü.
Evet sevgili dostlarımız, şimdi devam etmekteyiz. Daha önce sorduk, günah nereden geliyor? Ve galiba biraz cevap bulabildik kutsal kitaba bakarak. Şimdi size biraz açıklamak istiyorum. Günahın esası, günah yani kendisi nedir? Günahın anlamı nedir? Biraz bir anlayışa varmamız lazım. Olabilir, kendi şimdiye kadar başka bir durumda düşündün. Çünkü var insanlar diyorlar, ha bu bana göre günah değil, ufak tefek bir şey. Ama oluyor, ufak tefek şeyler bizi cennet dışı ediyorlar. Bunu lazım, çok dikkat edelim. Ve artık daha önce söylendiği gibi, biz karar vermiyoruz, bizim düşüncelerimize uygun. Biz soruyoruz, Allah'ın düşünceleri nedir? Allah bizim hakkında ne düşünüyor? Bunu öğrenmek istiyoruz. Şimdi kutsal kitapta bize öyle bir söz söyleniyor. İsa Mesih kendisi bunu söyledi. Ne zaman anlattı? Bu yeryüzünden alınacak, çekilecek ama tekrar gelmek üzere. İsa Mesih tekrar bu yeryüzüne gelecek diye bir söz var İncil'de ve bununla beraber şunu anlatıyor İsa. Nuh'un günlerinde, Noe'nin günlerinde nasıl olduysa insan oğlunun gelişinde de öyle olacak. Noe'nin gemiye yani koraba bindiği güne dek tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelince hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsan oğlunun gelişi de öyle olacak. Belki daha evvel Noe'nin hikayesini işitmişsin. Fakat bir daha anlatmak istiyorum çünkü burada bize bir ders var. İsa Mesih diyor, ben gelmeden evvel tıpkı aynı vakit gibi olacak. Noe'nin vakit gibi olacak. Ve Noe'nin vaktinde ne var idi? Noe'nin vaktinde insanlar bizler gibi yani yaşıyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, evleniyorlar, boşanıyorlar, keyfine göre yaşıyorlar. Ve bunda kötülük mü var dersin? Yemek yemekte, içmekte, evlenmekte kötülük mü var? Günah mı budur? Hayır. Aslında bu günah değildir. Ama burada var bir durum ve onlara günaha sokan bir durum var. Onlar yaşadılar belki bizler gibi ama onlar yaşadılar Allah'a danışmadan, Allah'ı sormadan, Allah'ın isteğini öğrenmek istemeden Allahsız yaşadılar. Allahsız yediler, Allahsız içtiler, Allahsız evlenip boşandılar, evlendirdiler tekrar. Yani bu işler yaptılar Allah'a danışmadan. Sanki bir yaratıcı yokmuş gibi insan kendi başı oldu, kendi patronu oldu. Ve bu işte günah sayıldı onlara. Ve Allah Noe'nin ağzından dedi, ben bu insanlardan bıktım. Onların kalplerindeki düşünceler daha kökten bozuktur. Yani davranışlar ne zaman geçiyor? İlk önce lazım düşüncede başlasın bu iş. Hareket olmadan evvel düşüncede var idi bütün işler. Ve Allah bakıyor değil sadece gözle görünen şeylere, o bakıyor daha çorba pişirilmeden, daha düşünce halindeyken, söz ağzından çıkmadan onu yargılıyor, onun hesabını soruyor. Bak Allah çok doğru davranıyor ama insanlar onu sormadan hareket ettiler ve o zaman Noe'nin zamanın ve onun sözlerine, onun davetiye dönsünler, kötü düşüncelerden dönsünler Allah'a diye bu çağrı karşısına cevap vermediler. Daha tersini yaptılar, sövdüler onu, alay ettiler, söz dinlemek istemediler, Allah'a dönmek istemediler. Ve ne var ki gün geldi, Noe bir aptal gibi duruyordu onların önünde. Ona karşı çok güldüler galiba. Neden kupkuru toprağına bir gorap yaptı, bir gemi yaptı. Ama ne var ki Allah'ın sözün üzerine bunu yaptı. Allah'ın sapovetiyle bunu yaptı. Ve gün geldi, yağmur yağma başladı. Yani Allah'ın daha evvel bildirdiği ceza onların başlarına geldi. Ve o zaman herkes koraba binmek istedi. Ama ne var ki örtülü buldular kapıyı. Kimse girmez oldu. Ve İsa dedi, bu olay nasıl olduysa benim gelmeden önceki vakitte böyle olacak. İnsanlar evlenecekler, yiyecekler, içecekler ve kendi keyfine göre yaşayacaklar. Sanki Allah yokmuş gibi yaşayacaklar. Belki kötülük yapmazlar ama ne var ki Allah'a katmıyorlar kendi hesabına. Ve onu dışa ediyorlar. Ve bu işte günahtır. Ve aynı söz işte açıklanıyor İncil'in bir başka yerinde. Şöyle yazıyor. Haksızlıkla gerçeği engel olan insanların bütün tanrısızlık ve haksızlığına karşı Tanrı'nın öfkesi gökten açıkça gösteriliyor. Çünkü Tanrı'ya dair bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne serdi. Dünyanın yaratılışından beri Tanrı'nın görünmeyen varlık, yani sonsuz gücü ve tanrılığı onun yaptıkları ile anlaşılarak açıkça görülüyor. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler. Ama düşüncelerinde budalalığına düştüler. Anlayışsız yüreklerine de karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını iddia ederken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Allah'ın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara ve sürüngenlere benzeyen putlara yelediler. Bu yüzden Allah birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onlara yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığı terk etti. Onlar Tanrı ile ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradanın yerine yarattığı tapıp kulluk ettiler. Oysa Tanrı sonsuza dek övülmeye layıktır. Amin. İşte böylece Tanrı olanları onları utanç verici tutkulara teslim etti. Onların kadınları bile doğal ilişkileri yerine doğal olmayanlara yelediler. Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirlerine karşı tutkuyla yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar. Tanrı tanımakta yarar görmedikleri için Tanrı onlara yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara terk etti. Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve kinli doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile ve kötü niyetle doludular. Dedikoducu, yerici, Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, ana baba sözü dinlemeyen, anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun ve acımasız insanlardır. Bu gibi şeylere yapanların ölümlü hak ettiğine dair Tanrı buyruğunu bildikleri halde bunlara yalnız yapmakla kalmıyor, yapanlar da onaylıyorlar. Burada çok açık sözler İncil bize sanki insanın yüzüne ayna koyuyor ve kendi yüzünü gösteriyor. Burada görüyoruz Allahsızlık demek, yani Allah varken biliyor, Allah'ın var olduğunu biliyor insan ama ona gereken saygı vermiyor. Sanki Allah yokmuş gibi davranıyor ve 3 kez bu stihlerde okunuyordu. Allah onlara terk etti. Yani müsaade etti seçtiklerinin yolunu devam etsinler. Sanki dönmüyorlar. Onların kalpleri katılaşıyor. Tıpkı Noe'nin vakitler gibi son günlerde öyle. Bizim yaşadığımız generasya bu günlerimizde de tam buna benziyor. Bunu görüyoruz. Allahsızlık budur. Günahın esası budur. Günahın esası oluyor Allah'a sırt çevirmek, Allah'a bir hiç saymak, Allah'a saygısızlık etmek, onu övmemek ve insan daha yüceltiliyor ve bu okuduğumuz stihlerde tam insan bunu yapıyor. Sanki insan kendisi her şey oluyor, Allah bir hiç sayıyor ve Allah yerine insan koyuyor. İnsan, insanın yaptığı en büyük günah işte budur. Ve İsa Mesih başka bir yerde şu sözler bize açıklamaktadır ve diyor İsa şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, ahlaksızlık, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, İftira, kibir ve akılsızlık içten insanın yüreğinden kaynaklanmaktadır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Yani değil ağzına giren şeyler insanı kirletiyor fazla. Daha fazla İsa diyor insanı kirleten onun ağzından çıkan şeylerdir, sözlerdir, kötülükler içten geliyor. Kötülüğün kökü işte bizim kalbimizde aramalı. Bir gün görünüyordu sıcak bir yaz gününde, öyle bir günde bir adam işlemekte görünmüş. Onun işi şu idi. Bütün vitrinalarda, dükkanlardaki vitrinalara dış camlara silmek. Onun göreviydi. Ve dükkandan dükkana geziyor ve işini yapıyor, siliyor, temizliyor camları. Ne var ki bir gün, sıcak bir gün dediğimiz gibi yine iş başında bulunuyor adam ve silmekte bulunuyor. Bütün camın bir tarafı öbür tarafı siliyor ama birdenbire camın ortasında çıkıyor kirli kirli pis bir leke. Tabii ki adam solukla, bütün kuvvetle harcayarak onu çıkarmaya çalışıyor, silmeye çalışıyor. Ama ne var ki çıkmıyor. Onun yanına ufak bir çocuk gelmiş ve ona karşı kahkahalara gülmeye başlıyormuş. Tabii ki o adam o çocuğa karşı kızmaya başlıyor. Onun yüzü domates gibi oluyor. Kıpkırmızı oldu kızmakta. Ne gülüyorsun sen lan? Dur, sus. Ama o küçük çocuğu ona karşı şu cevap veriyor. Amcacığım, amcacığım, kızma bana. Bakın, o pislik çıkmıyor ya, sen uğraşıyorsun. Ama bu pislik bulunuyor camın öte tarafındadır. Ve bu sebeple çıkmıyor. Tamam, adam bunu anladı ve anladı ne kreşke yaptığını. Boş boşuna uğraşmış onu çıkarma. Ve insanın durumu buna benziyor. İsa Mesih dedi, bütün kötülüklerin hepsi içten çıkıyor ve insanı kirletiyor. Onun kalbinden çıkıyor bu durumlar ve onu kirletiyor. Yani ne kadar dış tarafında uğraşırsak, kurbanlar kesmekle, sevap yapmakla, oruç tutmakla, camiye gitmekle, iyilik yapmakla, ne kadar uğraşsak içteki pislik kalıyor. Bize lazım yeni bir yürek bize verilsin. Ve bakın, Allah'ın belirli bir ölçü var. Günah nedir diye soruyoruz hala. Günahın esası nedir diye anlamak istersek lazım bakalım Allah'ın kutsal ölçüsüne. Ve bu ölçü geçmiyor sadece belirli insanlar için. Diyelim Bulgaristan'da yaşayanlar için başka, Germanya'da, Amerika'da, Türkiye'de, Gürcistan'da yaşayan insanlar her naroda başka sakınlar. Hayır. Kutsal kitap bizi bildiriyor, Allah'ın ölçü her narod, her insan için, her çağ için geçerlidir bütün dünyada. Ve bu standarda göre, bu ölçüye göre Allah her insan ölçecektir ve ceza verecektir. Allah bir kere Musa'yı eski ahitte, Stari Zaviyette onun ağzıyla, onun eliyle bize 10 tane sabuvet verdi. Ve bu 10 tane sabuvet sanki bütün insanlığın temeli gibi duruyor. Ve Allah dedi, başka Allah'ların olmayacaktır. Ben tek Allah'ım. Başka Allah'lar, ilahlar olmayacaktır. Bir de diyor, kendine yapmayın bir oyma put. Put demek, el ile yapılmış bir eşya, bir parça. Eski vakitlerde taşlar, odunlar, çeşitli başka materyallere tapınıyordu. İkona gibi. Bugünümüzde de bu şeyler var. Yani Allah'ın yerine her şey, hangi şeyler Allah'ın yerini alırlarsa bunlar sayıyor put. Bugünümüzde de var putlar. Yani Allah'tan fazla ne seversen o oluyor put. Ve Allah diyor, öyle bir şey yapmayın, ona tapınmayın, ona kulluk etmeyin. Bir de Rab diyor, Rabbin ismini boş yerine ağza almayacaksın. Bu da üçüncü bir sabuvet. Allah'ın adı boş yerine ağzına almayacaksın. Evet, Allah Musa'ya işte bu sabuvetler, bu düşünceleri ona bildirdi. Bütün insanlar olsun temel. Onun dördüncü sözü şu idi. Allah'ın seçtiği bir gün var her haftada. Bütün insanlar lazım ona bu vakit versinler. Rabbin isteği bu idi. Onun seçtiği bir gün var. Onu ayırtacaksın, dinlenmek için ayırtacaksın, Allah'a sormak için, Allah'a danışmak için ve Allah sana da konuşsun o günde. Bir de devam ediyor, beşinci bir söz, babana ve anana hürmet et, yani saygı göster. Ve bir söz daha var, adam öldürme, öldürme, zina etmeyin. Zina etmek demek başka kadınlarla ilişki içine girmek, sapıklık yapmak. Ve çalmayın. Komşuya karşı yalan, şehadet etmeyeceksin, yalan yapmayacaksın. Ve son olarak bir sapuvet daha var. Komşunun mal, evine, karısına, eşeğine göz dikmeyeceksin. Hani onu kıskanmayacaksın. Ve bu işler bize bildiriyor Allah'ın istediği nedir. Sadece diyelim bu 10 tane sapovet üzerinde bütün insanlığa giderse, inan ki bu yeryüzünde bu kadar haksızlık olmazdı. Ama ne var ki insan kökten, kalpten kötüdür. Ve bu sebeple daima bu Allah'ın bildirdiği ölçüye karşı çıkıyor. Hiçbir insan diyemez, ben beceriyorum, bütün sapovetler, bütün Allah'ın istediklerine yapıyorum. Acaba doğduğun ilk günden beri bu yana kadar hepsini tutabildin mi? Hayır. Bunu söylemekle dersen ben tutabiliyorum, İşte bir günaha girmişsin, yalan söylemişsin. Çünkü bunu yapabilen yok hiç kimse. Belki 9 tane tutabilirsin, belki Allah'a karşı çıkmıyorsun, belki Allah'ın adını boş yere ağza almıyorsun, belki insan öldürmüyorsun, çalmıyorsun, yalan yapmıyorsun. Belki komşulara sorarsak diyebilirler, bu insan gerçekten iyi bir insandır. Ama ne var ki kimsenin düşünce hayatı biliyor. Kim okuyabilir sen? Olabilir belki komşunun karısına, belki komşunun eşeğine, belki komşunun evine göz dikmişsin ve ona düşünmüşsün onu elde edebilmek için. Bu düşünceler işte okuyabilen biri var, Allah'tır. Ve İsa Mesih bu sapovet üzerine açıklıyor Allah'ın tam isteği ne olduğunu. Yeni Ahit'te, İncil'de şöyle diyor: atalarımıza, yani daha önceki vakitlerde işte Musa ile gelen o sapovetlere size şöyle denildi: adam öldürme, öldüren yargılanmaya hak edecek denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmaya hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulun yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşine hak edecek. Yani burada Rab istiyor, iş bitmiyor sadece eline alacağın bir pistola ve öldüreceğin senin komşuya. Hayır, iş Allah'ın gözünde bitiyor ne zaman öyle bir düşüncen bile var, onu öldüreceğim diye. Kaç kez duyuyorum, çıkıyor kolayca bu sözler: seni öldüreceğim, seni yok edeceğim. Bak, bu düşünceler bile Allah'ın önünde sanki öldürmüşsün bir insan gibi geliyor. Çünkü Allah düşüncelerimizi de bile yargılıyor. Vay vay halimize. Bunun karşısında kim dayanabilir, kim haklı çıkarabilir? Veyahut da Rab İsa şöyle dedi: zina etme denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına bakıp onu arzulayan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Yani demiyor lazım alasın yanına bir kadın, herhangi bir kadın, onunla yatağa giresin. Sadece düşünce hayatında, hayallerinde bunu yapmışsan Allah'ın önünde sayıyor bu günah. Biliyor musun? Böyle kutsal bir Allah'ın önüne kim haklı çıkabilir? Hepimiz günahlıyız. Günahın esası budur işte. Günahın esası oluyor bizim kalbimiz kökten günahlıdır. Başka bir yerde İncil'de şu sözü de okuyabiliriz. Şöyle diyor: çünkü sakonun her dediğini yerine getiren ama tek bir noktada ondan sapan kişi bütün sakonu karşı suçlu oluyor. Sanmayın, diyelim bir insan var, bütün sakonunu tutuyor, Rabbin isteğini yapıyor ama sadece bir defalık ufacık karşı çıkıyor. Allah o kadar kutsaldır ki buna göz yumamaz bile. Buna göz yumamaz. Belki şimdiye kadar böyle öğretilmişsin. Tamam, kötü işler yapıyoruz, herkes de yapıyor ama biraz sevap yaparız da Allah'la pazarlık edeceğiz son gününde. Ama insan, sen yanılıyorsun dostum, yanılıyorsun eğer böyle düşünürsen. Kutsal bir Allah'ın önünde en ufak günah bile dayanamaz.
Neden? Allah ışıktır ve onun önünde karanlık yoktur. Eğer günah işlersek biz karanlık içinde bulunuyoruz ve kendiliğimizden Allah'a gelemeyiz. İşte günahın getirdiği acı durum budur. Günahın esas yüzü budur. Evet, günah değil sadece bir oyun. Sanmayın sevgili dostum, sen günahla oynayabilirsin. Öyle değil, günah seninle oynayacak. Şimdi istiyorum size bildireyim, bir ilaheden sonra işleyeceğiz son durum. Örmek istiyoruz. Günahın getirdiği belalar nedir? Bu sefer devam edeceğiz ve tema bitirmek üzerindeyiz. Bu soru karşısına bir cevap istiyoruz. Günahın getirdiği belalar nedir? Günahla beraber bizim ne zarar geldi? Eğer bunu birazcık daha iyi anlarsak, günahtan bir çıkar yolu arayacağız. Sanmayın çiftçi yaptığı gibi o tohum ekerken, ekin ekerken diyelim, ekinlere ekiyor, vakit geldiği zaman onu biçmeye, toplayacak kartofi olamaz. Ve sanmayın bizim hayatımız da böyle olacak. Biz ekiyoruz kartofi, biz ekiyoruz kötülük. Ama tabii ki Allah bir göz yumacak ya, bizi acıyacak değil. Allah dış görünüşüne göre yargılamaz. Allah iç duruma bağlı olarak yargılıyor insanı. Ben hatırlıyorum eski vakitlerde öyle bir durum var idi. Padişahların zamanında onların etrafında var çok keyfi, çok şakacılar. Bir de var onların kötü huyları da. Kötü huylar şöyle, onlar iğrenç oyunlara dayanarak sevinç, keyfi bulmuşlar. Onların bir iğrenç oyunu şu idi. Padişahların bulunduğu evlerin etrafında var idi daima büyük avlular. Şimdi onlar getirmişler bir ayı. Ayı kalıyor daha kafeste saklı. Ama avlunun ortasında yakılıyor bir ateş, ama büyük bir ateş. Ateşin üstünde konuyormuş büyük bir tencere ve tencere içinde dökülüyor bal. Şimdi bu bal kaynanınca onun koku her tarafa dağılıyor. Tatlı tatlı bir koku. Ve salıveriyorlarmış bu ayı. Ayı giriyor o avlusuna ve bu koku ayın burnuna giriyor, bal kokusu. Tabii ki biliniyor, ayılar çok seviyorlar bal. Ay yavaş yavaş o ateşin etrafında dolaşmaya başlıyormuş. Daha fazla yanaşıyor, yanaşıyor, kokuya dayanamıyor. Onun pançası sokuyor tencerenin içine. Ve alıyor bir avuç dolusu bal ve yağlamak üzerindeyken birdenbire bağırıyor acılardan. Neden? O sıcak sıcak sıcak bal onun ağzına yakıveriyor. Tabi o acılar içinde yuvalanıp dönüyor. Ama ne var ki ne zaman acıları biraz dindiriyor, az sonra tekrar bu hoş kokulu koku onun burnuna giriyor. Ve bir kez daha yanaşıyor, yanaşıyor etrafında, pancaya sokuyor içine, ağzına getiriyor ve tekrar aynı durum oluyor, ağzını yakıyor. O yuvalanıp ağaçlar içinde bağırırken insanlar da bundan sevinç alıyorlar, o korkunç, iğrenç oyunlardan. Ne var ki bu ayı bu durum tekrarlamakta oluyor ta ölüm bulunacağına kadar. Biliyor musun, günahın getirdiği belalar da budur. İlk önce çok tatlı tatlı gibi görünüyor her şey. Günah bize ikram ediyor hoş durumlar. Ama ne var ki onların sonu acıyla dolu. Ve bak, seni yaratan bunu aslında istemez. Bizleri yaratan bizim mutlu olmamızı istiyor. Bizim ölmemizi istemiyor. Ama ne var ki bir bakalım başlangıçta nasıl, daha önce konuştuk günah nereden çıktı, sonra konuştuk günahın esas yüzünü baktık ve şimdi de konuşuyoruz günahın getirdiği belalar nedir diye sorarken bakıyoruz yine Stari Sovyet'te daha başlangıca kadar getiriyor bizi. Ne zaman ilk insanlar, bizim öz babamız ve öz anamız ne zaman o Aden bahçesi içindeydiler ve ne zaman Hava, Eva yani öz anamız ne zaman şeytan tarafından denendi ve günaha düştüğünü de gördük. Ama şimdi bakalım ne gibi sonuçlar, ne gibi acılar, ne gibi belalar bunun sayesinde ortaya çıktı. Şöyle okuyabiliyoruz. Ve kadın gördü ki ağaç yemek için iyi ve gözleri hoş ve anlayışlı kılmak için arzu olunur bir ağaçtı. Ve onun meyvesinden aldı ve yedi ve kendisiyle beraber kocasına da verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı ve kendilerinin çıplak olduklarını bildiler. Ve incir yapraklarını dikip kendilerine önlükler yaptılar. Birinci bir durum burada bize gösteriyor. Ne zaman insan günaha giriyor,
gözler açılıyor ve ne görüyor? Kendi ayıplığını görüyor. Utanç verici şeyler görüyor. Değil hoş bir durum. Yani diyebiliriz burada başlıyor insanın süvesti işlemeye başlıyor ve rahatsız oluyor. Ve okuduk, onlar bunu anladılar. Ne istediler? Hemen ayıplarını örtmeye. İncir ağacın yapraklarından yapmışlar kendine bir önlük. Yani sanki bu ayıplığını, bu kötü süvest örtmek istediler. Bugünümüzde işte insanlar aynı durum yapmak istemezler mi? Evet, kötülük yaptıktan sonra istiyorlar bir iyi iş yapsın. Ondan sonra Allah onlarla razı olsun. Bir gün bir hoca pazardayken konuşuyor onun dostu ile. Orada konuşurken onlar ikisi Allah'tan korkan insanlarıydılar. Hoca ne zaman pazardaydı, bir satıcı bir sepet içinde dolu elmalarla geçiyor onların önünde. Hoca alıyor elini, sokuyor o sepete ve çıkarıyor bir elma. Onun dostu bunu görür görmez ağzı açık kalıyor. Hoca burada hırsızlık yapıyor ya. Ama ağzından bir söz çıkmadan evvel geçiyor onun peşinden bir dilenci ve hoca bu elma onun eline veriyor. Ah! Şimdi hoca ona dönüp diyor, dosta dönüp diyor. Bakın dostum, gördün mü? Ben kötülük yaptım mı? Ama iyilik yapmakla o kötülüğü sildim. Aa, öyle mi olur işler? Hayır. Yanılıyoruz. Eğer öyle düşünürsek kötülük yaptıktan sonra bir iyi iş yapalım ve siliniyor. Hayır, silinmez. Silinmez durum. Önlükleri yapabilirsin ama onlar işe yaramaz. Ve devam okuyorum. Ve günün serinliğinde bahçede gezmekte olan Rab Allah'ın sesini işittiler. Ve adamlar karısı Rab Allah'ın yüzünden bahçenin ağaçların arasında gizlendiler. Ah, bu da günahın getirdiği bir bela. İnsan istiyor gizlenmek, saklanmak. Ve nerede sakladılar? Ağaçların arkasında. Allah bilmez mi bunları? Allah bilmez mi nerede bulunduklarını? Tabii ki bilir. Ama insan kaçmaya başlıyor Allah'tan. Ta o zamandan beri bu yana kadar hala insan kaçıyor, Allah'tan kaçıyor. Ama kaçamaz. Ve devam okuyorum. Ve Rab Allah adama seslenip ona dedi, neredesin? Ve o dedi, senin sesini bahçede işittim ve korktum. Ah, bak. Günahın getirdiği bir bela da oluyor, korku. Korku getiriyor. Rahatlık vermez, huzur veremez günah. Ama onun getirdiği korku insanlar hala yöneltiyor. Hala insanlar korku içinde yaşıyorlar. Ve diyor Adem, çünkü ben çıplaktım ve gizlendim. Ve dedi, çıplak olduğunu sana kim bildirdi? Ondan yeme diye sana emrettiğim ağaçtan yedin mi? Bir adam dedi, yanıma verdiğin kadın o ağaçtan bana verdi ve yedim. Burada bir durum daha gösteriyor. Günah ne zaman işleniliyor? İnsan kendisi kendini kabahatlı göstermek istemiyor. Ben kabahatlı değilim. Aa, benim yanımdaki komşu kabahatlı, benim babam kabahatlı, benim çocuklarım kabahatlı, benim eşim kabahatlı. Ama dur bakalım, suç başkalara bindirmeyin. Günahın getirdiği bir bela da budur. Kabahatından kaçmak istiyor insan. Ve Rab Allah kadına dedi, bu yaptığın nedir? Ve kadın dedi, yılan beni aldattı ve yedim. Ve Rab Allah yılana dedi, bunu yaptığın için bütün sığırlardan ve bütün kır hayvanlarından daha lanetlisin. Karnın üzerinde yürüyeceksin ve ömrünün bütün günlerinde toprak yiyeceksin ve seninle kadın arasına ve senin zürriyetinle onun zürriyeti arasında düşmanlık koyacağım. O senin başına saldıracak ve sen onun topuna saldıracaksın. Ve Allah kadına dedi, sahmetini ve gebeliğin siyadesiyle çoğaltacağım. Ağır ile evlat doğuracaksın. Bak, günahın getirdiği bela oluyor, zahmet ve ağır. Ağırları günahla beraber geldi. Ve arzun kocana olacak, o da sana hakim olacaktır. Ve Adem'e dedi, karnın sözünü dinledin ve ondan yemeyeceksin diye sana emrettiğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünde lanetli oldu. Cezalı oldu yani. Bu da günahın getirdiği bir durum. Ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin ve sana diken ve çalı bitirecek ve kır otunu yiyeceksin. Hepsi bu dikenler, bu zahmetler, bu çalı oluyor günahın getirdiği belalar. Toprağa döneyince kadar alnının teriyle ekmek yiyeceksin. Yani ter dökerek ekmeğini yiyeceksin. Bu da günahın getirdiği bir bela. Çünkü ondan alındın ve çünkü topraksın ve toprağa döneceksin. Bak, Allah insanı yarattığı zaman bu sebeple onu yaratmadı, toprağa dönsün. Ama günahın getirdiği bir bela budur. Her insan bir günde geliyor, ona da beden ölüp toprağa dönüyor. Ve Adam karısına adının Hava koydu, çünkü bütün yaşayanların anası oldu ve Rab Allah Adem için ve karısı için deriden kaftan yaptı ve onlara giydirdi. Ve Rab Allah dedi, işte Adam iyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu ve şimdi elini uzatmasına da ve hayat ağacından almasın ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye. Böylece Rab Allah onu Adem bahçesinden, kendisinin içinden alındı, toprağa işlemek için çıkardı ve Adam'a kovdu ve hayat ağacının yolunu korumak için Aden bahçesinin şarkına kerubiler ve her tarafa dönen kılıcının alevini koydu. Hani burada okuyoruz, sonsuz bir durum olmasın. Sonsuz ölüm de getiriyor günah. Ama Allah bunun için bir hazırlık yaptı. Biz sonsuz ölüme girmeyelim diye. Ama bunu başka bir kasetkada konuşacağız. Allah ne hazırladı kurtuluşumuz için. Şimdi konuşuyoruz daha, günahın getirdiği belalar nedir? İncil bir tarafta şunu diyor. Günahın ücreti ölümdür. Bu değil sadece bedenin ölmesini. Bizim ruhu da öldü. Yani Allah'la irtibat kuramıyoruz. Ne kadar dualara yaparsak bu dualar aslında tavandan daha fazla yukarıya çıkmıyor. Bu sebeple ölü durumda gibi oluyoruz. Her insan kim Allah'ı tanımıyorsa yakından, o oluyor onun önünde ölü gibi. Ruhun ölü, ondan sonra var bedenin ölümü, bir de var sonsuz ölüm. Yani cehenneme gitmesi de sonsuz ölüm deniliyor. Bu ölüm geldi günah sayesiyle, günah aracılığıyla, günahın getirdiği belalardan biri oluyor. Ve daha önceki durumda konuştuğumuz gibi Allah diyor, haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlık ve haksızlığına karşı Allah'ın öfkesi gökten açıkça gösteriliyor. Yani Allah'ın öfkesi üzerimizdedir. Günahın getirdiği bir beladır. Her insanın üzerinde bulunuyor Allah'ın kutsal öfke. Yani Allah bizi cezalandırmak zorundadır. Çünkü O doğrudur ve O'nun önünde hiçbir hata, hiçbir eksiklik yok. Fakat biz günahlı olduğumuz için Allah'ın öfke, O'nun gazabı üzerimizdedir. Bu korkunç bir durum değil mi? Bundan bir çıkar yolu var mı? Nasıl acaba bununla yaşayabiliriz huzur içinde? Hayır. Böyle bakmakla, bugünkü derse bakmakla aslında insanın kalbine huzur girmez. Ne yapmamız lazım? Bir çare var mı? Ve şimdi size bir çare göstermek istiyorum. Eski vakitlerde, yine dönelim Padişah Davud'un, yani Peygamber Davud, peygamberin bir duasına ve o şöyle dua ediyor. Belki olabilir, onun sözlere senin dua olsun. O şöyle diyor: ne mutlu isyanı bağışlanan, günahı örtülen insana, ne mutlu Rabbin kötülüklerini saymadığı, ruhu dahili bulunmayan insana. Sustuğum sürece kemiklerim eridi gün boyu inlemekten. Çünkü gece gündüz elin üzerimde ağırlaştı, dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. Günahımı açıkladım sana, suçumu gizlemedim, Rab'be isyanımı itiraf edeceğim deyince, günahımı, suçumu bağışladın. Bu nedenle her sadık kulun ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin. Askın sular taşsa bile ona erişemez. Sığınacağım sensin. Beni sıkıntıdan korur. Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. Eğiteceğim seni, gideceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim. Öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. At ya da katır gibi anlayışsız olmayın. Onlara idare etmek için gem ve diskin gerekir. Yoksa sana yaklaşmazlar. Kötülerin acısı çoktur. Ama Rab'be güvenenleri onun sevgisi kuşatır. Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız Rab olsun, coşun. Ey yüreği temiz olanlar, hepiniz sevinç çığlıkları atın. Ey yüreği temiz olanlar, ne mutlu isyana bağışlanan, günahına örtülen insana. Çok enteresan sözler bunlar. Demek ki bir çıkar yolu var. Neden? Çünkü Padişah Davut diyebildi: ben günahlarımı sana itiraf ettiğimde sen benim suçlarımı affettin. Bunun üzerine emin olabilir miyiz? Nasıl bizim yüreğimiz temiz ve pak kılabiliriz? Çünkü İncil'in bir sözü var: yüreklerde pak olmayanlara Allah'ın yüzünü görmeyecekler. Bu sorusuna karşı bu kazetkada sana cevap vermeyeceğiz tam. Öbür kazetkada sana daha iyi durum bildireceğiz. Ve buyurun, bundan sonra bir ilahi sesleyeceğin ama seni tekrar davet ediyoruz 3. kazetkamıza. Şimdi bu sözlerime son vereceğim. Son vermeden evvel küçük bir dua etmek istiyorum. Ey Allah'ım, bizi yaratan sensin, bizi en iyi bilen sensin. Ve biliyorsun, her insan günaha düştü ve senin uzaklaştık, ölüm hak ettik. Ama insan sana dönerse, günahlarını sana bildirirse, sen onu affetmeye hazırsın. Bunun için senin kutsal adına hamdları sunmak istiyorum. Lütfen bu kazetka sezleyenlere hepsine bereketli ve bir şey anlasınlar diye dua ediyorum. Amin.
Kayboldum, kim arar beni? Sapmışım, kim sorar beni? Sen yarab 99'u bırakıp aradın beni. Hiç kimse sesim duymadı. Yalnız sen 99'u bırakıp aradın beni. Bıkmıştım kendi canımdan, kesmiştim ümit dünyadan. Fakat sen 99'u bırakıp aradın beni. yalnızdım, aradım seni. Sorardım kim sever beni. Mesih'im 99'u bırakıp aradın beni. Çocuğun oldum ben şimdi. Mutluyum, kalbim sevinçli. Çünkü sen 99'u bırakıp aradın beni.
Sevgili ve değerli kardeşlerim, bütün bu temada kutsal kitaptan alınan ayetler şunlardır.
Eski ahitin yani Stare Saviyet'in Tekfin kitabından 3. bab, bütün bab. Çıkış kitabından 20 bab 20 ayetler 1'den 17'ye kadar. Mezmur 32 ve Mezmur 51. Ve geçiyoruz Yeni Ahit'e yani İncil'e. Matta bab 5 ayetler 21 ve 22 ve aynı babtan ayetler 27 ve 28. Sonra yine Matta kitabından bab 24 ayetler 37'den 39'a kadar. Markus kitabından bab 7 ayetler 20'den 23'e kadar. Ondan sonra Romalılar mektubundan bab 1 ayetler 18'den 32'ye kadar ve yine Romalılara bab 3 ayetler 10'dan 12'ye kadar ve aynı babta 3. babta ayet 23 ve tekrar Romalılara bab 5 ayet 12 ve yine Romalılara bab 6 ayet 23 ve son olarak Yakup mektubundan bab 2 ayet 10. Evet sevgili dostlarım, eğer konuşulan sözlere tekrar kontrol etmek istersen lütfen aç kutsal kitabı ve bu ayetlere bakarak kendi kontrol et.
Ruhunu sıkmasın, babaya iman edin. Kaygınız çoğalmasın, bana da iman edin. Ruhunu sıkmasın, babaya iman edin. Kaygınız çoğalmasın, bana da iman edin. İnanın babadayım ve baba da bendedir. Sizi öksüz bırakmam, size yine gelirim. İnanın babadayım ve baba da bendedir. Sizi öksüz bırakmam, size yine gelirim. Seviyorsanız sözümü tutarsınız. Beni seven kişi babam da sevecektir. Beni seviyorsanız sözümü tutarsınız. Beni seven kişi babam da sevecektir.